Hamdolsun. Şimdi Pavlos'un Galatyalara mektubu yazıyoruz değil, çalışıyoruz birlikte. Ve bugün Galatyalar 1'deyiz. Ve ilginç bir bölüm. Çünkü Pavlos kişisel tanıklığını anlatıyor. Ve burada ilginç bir şey göreceğiz ki Tanrı Pavlos'u kurtardı. Ama aslında günahkarlıktan kurtarmadı. Tanrı Pavlos'u dinden kurtardı. Dindarlıktan kurtardı. Ve onu çalışacağız, bakacağız birlikte. Galatyalar 1 ve ayet 10. Şimdi ben insanların onayını mı, Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim, Mesih'in kulu olmazdım. Kardeşlerim, yaydığım müjdenin insandan kaynaklanmadığını bilmenizi istiyorum. Çünkü ben onu insandan almadım. Kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih vahiy yoluyla açıkladı. Yahudi dinine bağlı olduğum zaman nasıl bir yaşam sürdüğümü duydunuz. Tanrı'nın kilisesine alabildiğine zulmediyor. Onu kırıp geçiriyordum. Yahudi dininde yaşıtım olan soydaşlarımın birçoğundan daha ilerideydim. Atalarımın geleneklerini savunmakta çok daha gayretliydim. Ama beni daha annemin rahmindeyken seçip lütfuyla çağıran Tanrı, uluslara müjdelemem için oğlunu bana göstermeye razı olunca hemen insanlara danışmadım. Yeruşalim'e benden önce elçi olanların yanına da gitmedim. Arabistan'a gittim. Sonra yine Şam'a döndüm. Bundan 3 yıl sonra Kefas'la tanışmak üzere Yeruşalim'e gittim. 15 gün onun yanında kaldım. Öbür elçilerden hiçbirini görmedim. Yalnız Rabisa'nın kardeşi Yakup'u gördüm. Bakın, size yazdıklarımın yalan olmadığını Tanrı'nın önünde belirtiyorum. Sonra Suriye ve Kilikya bölgelerine gittim. Yahudiye'nin Mesih'e ait kiliseleri beni şahsen tanımıyorlardı. Yalnız bir zamanlar bize zulmeden adam, önceleri yıkmaya çalıştığı imanı şimdi yayıyor dendiğini duymuşlardı. Böylece benden ötürü Tanrı'yı yüceltiyorlardı. Dua edelim. Ya Rab, sen bizimlesin, yakın bir babasın. Bizi seven, hepimizi seven bir babasın. Ve bizimle konuşan bir babasın. O zaman gel Kutsal Ruh şimdi. Cennetten gel Kutsal Ruh. Tanrı'nın yanından gel. Herkesin yüreğine gir. Herkesle konuş. Hepimiz Mesih'le birebir diri bir ilişkiye sahip olalım diye dua ediyorum. İsa Mesih adıyla. Amin. Amin. İlk önce eski Pavlos'un hayatına bakacağız. Çünkü Pavlos çok dindar bir adamdı. Çok doğru bir adamdı. Yahudilikte en iyilerinden biriydi. Onun hocası Gamaliel en iyi hocalarından, en meşhur hocalarından biriydi. Ve Pavlos her açıdan Yahudilikte dindar, doğru, kutsal bir adamdı. Ama yine de Tanrı onu bu dindarlıktan kurtarmayı uygun gördü. Enteresan. Ve bakacağız şimdi eski Pavlos, Pavlos eski hayatını nasıl açıklıyor, nasıl tanıtıyor diye. Ve ilk önce diyor ki ayet 10'da insanları hoşnut etmeye yönelikti. Diyor ki şimdi ben insanların onayını mı Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim Mesih'in kulu olmazdım. Yani eskiden, eski hayatımda benim için büyük bir heves vardı. İnsanların gözlerinin önünde doğru görünmek. İnsanların onayını kazanmak. Yahudilikte ve aslında herhangi bir dinde ve aslında herhangi bir ahlaki sisteminde, yani ateist olabilirsin ama yine de insanların gözlerinin önünde itibarın iyi olsun diye istiyorsun. Yani görünümün iyi olsun diye istiyorsun. Ve bu bazen bir kölelik olabilir. Yani kararsız kalabiliriz bazen. Yapsam mı, yapmasam mı ve neye göre karar veriyorum? İnsanların önünde utanacak mıyım, utanmayacak mıyım? Yani insanlar bundan hoşnut kalır mı, kalmaz mı? Ve ona göre bazen kararlarımızı alıyoruz. Evdeki temizlik söz konusu olunca, değil mi? Yani bir hayli yorgun kadın var İstanbul'da. Neden yorgun? Çünkü sürekli böyle bir telaş içinde. Ya komşu gelip de evi kirli görürse ne der? Neden kadın dedim bilmiyorum. Herhalde erkekler de evdeki temizliği yapıyorlar. Doğru mu? Ve ama bazen biz böyle bir heves içerisinde, aslında bir kölelik içerisinde yaşayabiliriz. İnsanlar benim hakkımda ne düşünüyorlar acaba? Ve ona göre hareket ediyoruz. Ona göre kararlarımızı veriyoruz. Ve Pavlos diyor ki eskiden böyleydim ama Tanrı beni ondan özgür kıldı. Ve hepimizi de o hevesten, o yöneliklikten özgür kılabilir. İkinci olarak diyoruz ki aslında Pavlos'ta bir dine bağlılık da vardı. Diyor ki ayet 13'te Yahudi dinine bağlı olduğum zaman nasıl bir yaşam sürdüğümü duydunuz. Yahudi dinine bağlı olduğum zaman ve din tutucu, din yapışkan, kendine çeker ve bırakmaz. Yani bende kalacaksın, bu hatlar içerisinde kalacaksın. Bu alan kutsal, o alan kirli, murdar. Tamam mı? O zaman yani bir çitle çeviriyor seni. Senin dünyanı, senin yaşamı. Yani bu kurallar içerisinde kalırsan her şey yoluna gidecek, iyi olacak. Ama bu kuralların, bu hatların dışına çıkarsan o da murdar, kirli, kötü. Tamam mı? Ve dinde, herhangi bir dinde, herhangi bir ahlaki sisteminde böyle bir şey mevcuttur. Ne yazık ki. Din hayatını sınırlıyor, limitliyor bir şekilde. Ve Pavlos diyor ki Yahudi dinine bağlıydım. Ondan sonra görüyoruz ki aynı ayette din sert ve kırıcı. O ayette, 13. ayette diyor ki Tanrı'nın kilisesine alabildiğine zulmediyor. Onu kırıp geçiriyordum. Neden? Çünkü yani Yahudiyim, iyi bir Yahudiyim. Şimdi bu Hristiyanlar ortaya çıkmışlar. Diyorlar ki Mesih diyor ki yol benim, yaşam benim diye. O iddialara göre şimdi onu yapıyorlar. Bu bizim inandığımıza ters. O zaman ne diyor? Onları zulmedeceğim. Hatta farklı farklı şehirlere bile gitti insanları zulmetmek için. Ve aslında Şam'a gidiyordu ve Şam yolundayken Mesih ona göründü. Ve bu dinden, bu hırstan, bir tutuculuktan kurtardı onu. Enteresan çünkü aklımızdan şu geçebilir o zaman. Hristiyanlık nedir o zaman? Hristiyanlık bir din değil ise nedir? Ve ona geleceğiz. Çünkü Hristiyanlık bir din değildir. Hristiyanlık Mesih'le birebir bir ilişkidir. Ve bütün olay ondan ibarettir. Mesih'i tanıyor musun? Mesih'le ilişkin nasıl gidiyor? Ondan sonra Pavlos diyor ki ayet 14'te dinde hırs var, ilerleme var ve rekabet var. Diyor ki Yahudi dininde yaşıtım olan soydaşlarımın birçoğundan daha ilerideydim. Atalarımın geleneklerini savunmakta çok daha gayretliydim. Dinde şöyle bir etraflarımıza bakıyoruz sürekli. Değil mi? Acaba ben 6 aydır imanlıyım, o 5 aydır imanlıyım. Acaba nasıl gidiyor? Mükayese ediyoruz. Değil mi? Yani ben daha da bilgili miyim? Daha da kutsal mıyım? Yani kim daha sürekli kiliseye geliyor? Kim daha çok para veriyor? Ve sürekli mükayese ediyoruz. Eğer bütün olay bizim hırsımıza, bizim gayretimize dayanıyor ise, işte kendimizi her zaman tartıyoruz, ölçüyoruz ve karşılaştırıyoruz başka insanlarla. Ve Pavlus öyle diyor, yani dinde aslında bir dinsel hırsım vardı, ilerliyordum. Bütün arkadaşlarımdan daha ilerideydim, daha iyiydim. Bak ben Hristiyanlara zulmediyorum, sen zulmediyor musun? Hayır, o zaman ben senden daha iyiyim, daha tutucuyum yani. Daha bağnazım. Ve din aynı zamanda geçmişe dönük. Diyor ki, atalarımın geleneklerini savunmakta çok daha gayretliydim. Bak bütün bu kelimeler geçmişe dönük kelimeler. Atalarımın. Atalarımıza saygı duyuyoruz. Ama enteresan ki diyor ki, atalarımın geleneklerini savunmakta çok daha gayretliydim. Savunmak, korumak, muhafaza etmek. Aslında muhafazakar kelimesi ondan geliyor. Korumak, yani geçmişini korumak istiyoruz. Yeniliğe karşı konuluyoruz. Değil mi? Ya, ve dinde her zaman bu var. Ya eskiden öyleydi, öyle olsun. Teknoloji kullanmayalım mesela. Ya da yeni bir şey ortaya çıkmasın. Sürekli savunmaktayız. Bu nereden geliyor? Korkudan. Yeni şeylerden bir korku olabilir bazen. Çünkü belki geleneklerimizi bozar diye düşünüyoruz. O zaman muhafaza etmek, muhafazakarlık aslında geçmişe dönük. Ve böyle bir din 21. yüzyılına hitap edemez. Değil mi? Bagdat Caddesi'ndeki insanlara hiçbir şey hitap edemez, söyleyemez. Çünkü geçmişe dönüyoruz. Ve aynı zamanda kutsal kitapta sürü gelen bir ayet var. Rab yeni bir şey yapıyor diye. Yani Rab nerede? Yenilikte. Rab sürekli yeni şeyler yapıyor. O zaman eğer biz geçmişe dönük isek, eskiden hep öyleydi, şunu yapalım, şunu koruyalım diye. Rab'i kaçırabiliriz. Rab'in varlığını kaçırabiliriz. Din sabittir. Durum şöyle. Ya uyarsın ya umazsın. Ama esneklik yoktur. Din, durum şöyle. Çit burada, duvar burada, çizgi şöyle. Uyarsın, uymazsın. Karar sende ama bir esneklik yoktur dinde. Dindarlık bir köleliktir. Aslında bütün Galatyalar mektubu boyunca söz konusu bu. Pavlos ne demek istiyor? Tanrı beni dindarlıktan müjdeye, İsa'ya kurtardı. Ve bu bambaşka bir şey. Ve bunu farklı tezlere, mecazlara başvurarak bunu açıklıyor bu mektup boyunca. Çünkü soru ne? Kim is artık? Nedir bir Hristiyan? Galatya zaten Anadolu bölgesinde bulunuyor. Bizim bildiğimiz Konya şehri o bölgede Galatya. Pavlos oraya gitti. Kiliseler kurdu. Ve şimdi onlara bir mektup yazıyor. Çünkü onlar anladılar ki biz pagan değiliz artık. Paganizmden elimi ayağımı çektim. Tapınağa gitmiyorum. Kurban kesmiyorum. Pagan değilim artık. O zaman neyim? Hristiyanlık nedir? Biz elle tutulur, gözle görülür bir şey yok ise, ya yani Mesih'le bir ilişkiden bahsediyorsun ama nedir o? Ne yapacağız? Neyiz? Kimiz artık? Ve biz de bazen aynı soru sorabiliyoruz. Çünkü kilise nedir? Belli bir binamız yok. Yani bunu kiralıyoruz. Belki gelecek yıl bundan başka bir yere gideceğiz. O zaman önemli olan bina değil. Önemli olan toplantılarımız değil. Önemli olan müessesel bir yapı değil. O zaman nedir Hristiyanlık? Ve Pavlos ilk başta diyor ki ben dindarlıktan kurtuldum. O zaman dindarlığa dönmeyeceğim, geri gitmeyeceğim. Onu denedim, olmadı. Tanrı beni dindarlıktan kurtarmayı uygun gördü. Şimdi yeni bir dine mi gireceğim? Tabii ki hayır. Acaba senin hayatında, bir iki alanında böyle bir kölelik var mı? Ve günaha kölelikten bahsetmiyorum bugün. Onu başka bir zaman bahsedebiliriz, merak etmeyin. Ama ben aslında şöyle, kendi gözlerimde iyiyim. Doğruyum. Bir etrafına bakıyorum. Etrafınıza bir bakın şöyle. Tamam mı? Buradaki insanlardan kendini daha üstün görüyor musun? Onları yargılıyor musun? Şöyle mükayese ediyor musun? Cevap verme. Ve Tanrı bizi bu bazı şeylerden bugün bile özgür kılmak istiyor. Mesela insanlara hoşnut etme hevesinden. Senin hayatında böyle bir şey var mı? Böyle bir efendi var mı? Yani beni yönelten. Aslında insanların onayını kazanacak mıyım, kazanmayacak mıyım diye. En büyük korkun insanların önünde ayıplanmak mı? O zaman Tanrı senin yüreğinde çalışmak istiyor bugün. Ya da aklında bu tür düşünceler geçiyor mu acaba? Bu kutsal, o murdar. Keşke o partiye katılabilsem ama Hristiyanım. Artık eğlenemem, gelemem, kusura bakma. Çünkü o murdar. Ben kutsalım, gidemem. İsa Mesih neredeydi? Partide. Kutsalı onunla birlikte gitti. Bu hatların içindeyim. Hristiyanlıkta bir kutsallık, kirlilik ayrımı yoktur. Kutsal ruh, ruhu mukaddes. Sen de yaşıyorsa, sen nereye gidersen, orası kutsal. Doğruluk adına başkaları kırıyor musun, yargılıyor musun? Ben şöyle bir adam tanıyorum ki kendini ruhsal polis olarak görüyor. Tamam mı? Bir günah görüyorsa, bir hata görüyorsa şöyle bir geliyor, yanaşıyor, burnunu işine sokuyor ve söylüyor. Ya kendini paklın peygamberi gibi görüyor, tamam mı? Ruhsal polis. Hata, günah. Eski anlaşmadaki peygamberler gibi. Yeni anlaşmadaki peygamberler çok farklı. Her şeyin sana dayandığını hissediyor musun? Yani senin hırsını, senin gayretine. İyi bir hafta geçirdim çünkü çok gayretliydim Rabbi için. O zaman kendimi iyi hissediyorum. Bu hafta hastaydım, yorgundum. Hırsım yoktu, gayretim yoktu. Ateşim yoktu. Şimdi kendimi kötü bir Hristiyandım bu hafta. Yani her şey senin gayretine mi dayanıyor? Mesih'in doğruluğuna mı dayanıyor? Tanrı bizi bu bazı şeylerden özgür kılmak istiyor bugün. Çünkü Pavlos dindarlıktan kurtuldu. Peki neye kurtuldu? Dindarlıktan ama neye? Yani Hristiyanın özü, esası nedir? Neyiz? Kimiz artık? Neye, dine bağlı değiliz. Neye bağlıyız? Daha doğrusu kime bağlıyız artık? Ve ilk önce göreceğiz ki ne oldu Pavlos'a. Ve Pavlos anlatıyor 15. ayette şöyle diyor. Ama beni, bak yeni anlaşmadaki en güzel ayetlerinden biri. Ama beni daha annemin rahmindeyken seçip lütfuyla çağıran Tanrı, uluslara müjdelemem için oğlunu bana göstermeye razı olunca hemen insanlara danışmadım. Ve bu ayeti aslında kelime kelime alacağız çünkü çok önemli. Yani ne oldu Pavlos'a ki hemen değişti? Ne oldu bize iman ettiğimizde? İman ettik ama aslında tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. İman ettim, tövbe ettim, Mesih'e geldim ama aslında senin yüreğinde yaşadığın şey neydi? Ve Pavlos bunu burada açıklıyor. Ve ilk kelime ama, fakat, lakin, halbuki. Ve bu kelime kutsal kitapta çok çok önemli bir kelime. Hatta bir iki defa uzun uzun vaazlar duydum. Sırf bu kelime üzerine. Ama durum şuydu, ama Tanrı olaya girdi. Ve Tanrı değiştiricidir, dönüştürücüdür. Ve Tanrı bir olaya girer girmez, olayı tamamen değiştirebilir. Durum şöyleydi, eski hayatım şöyleydi, ama Tanrı. Biz günahlarımızda ölüydük. Ama Tanrı Mesih de bizi yeni bir yaşama dirildi. Ve Pavlos diyor ki şöyleydim, ilerliyordum, ünleniyordum, iyi gidiyordu. Kendi gözlerimde, toplumun gözlerinde de iyiydim. Saygıdeğer bir adamdı, ahlakiydim. Ama Tanrı benim için başka bir şey istedi. Ve bu cümlede özne Tanrı. Uzun bir cümle. Pavlos'un cümleleri her zaman çok uzun ve karışık. Ama özne Tanrı. Şu ana kadar eski Pavlos'un hayatındaki özne Pavlos'tu. Ben bunu yapıyordum. Ben Hristiyanlara zulmediyordum. Ben Şam'a gidiyordum. Ben iyi bir kişi. Ben şu sevap istiyordum. Ben iyilikte bulunuyordum. Ben. Ama Tanrı. Ve bundan itibaren özne Tanrı olacak. Tanrı etkin. Tanrı faal. Tanrı aktif. Tanrı olaya girerse artık yapan o olacak. Ve aslında din ile Hristiyanlık arasındaki en büyük fark bu. Yapan kim? Dinde yapan biziz. Tanrı'ya yaklaşmak için bunu yapmalısın, şunu yapmalısın, onu yapmalısın. Ama Hristiyanlıkta yapan Tanrı oğlunu gönderdi. Bize acıdı, bize geldi. Bize kutsal ruhunu verdi. Yapan Tanrı Hristiyanlıkta. Tanrı bizde çalışıyor iyilik etmemiz için. Bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Ve diyor ki, Tanrı beni daha annemin rahmindeyken seçti. İyi ya da kötü bir şey yapmadan önce Tanrı beni seçti. İsa'nın sen beni seçmedin, ben seni seçtim demesi var ya. Çok önemli. Bizim özgür olmamız için. Bu seçilmişlik öğretişi inanılmaz önemli. Neden? Çünkü yapan Tanrı, seçen Tanrı, karar veren Tanrı. Sen karar verdin mi? Aslında önemli değil. Tanrı seni seçti doğmadan önce. Senin bugün burada olacağını biliyordu. Seçti. Tanrı burada faal etkin. Özgür irade var ya, var. Ama Tanrı'nın iradesi daha büyük, daha güçlü. Tanrı beni seçti. Ve diyor ki Tanrı beni lütfuyla çağırdı. Doğmadan önce seçti ama belli bir yaşa geldiğimde, belli bir anda, benim için 17 yaşındayken, senin için geçen yok, herkes için farklı. Lütfuyla çağırdı, şimdi gel bana, gel çocuğum, eve gel. Kollarım açık, çağırdı. Tanrı seni çağırıyor bugün. Gelmediysen bugün gelebilirsin. Çağırıyor, seni seçtim. Bana gel. Bütün olay bundan ibaret. Bana gel. Yani bana değil, Mesih'e gel. Bana gelirsin, sana bir çay ısmarlayayım, bu kadar. Ne? Tanrı. Ve ne diyor? Tanrı oğlunu bana gösterdi. Tanrı oğlunu bana gösterdi. Söz konusu Mesih'i görmek. Afganistanlı bir adam bir gece yatmadan önce, bu hikayeyi yeni okudum, çok hoşuma gitti. Bir gece yatmadan önce ona verilen İncil'i yastığın altına koyup yattı ve dua etti. Yani bu doğru ise lütfen bana konuş, bana göster bir şekilde. O gece o adam bir rüya gördü. İsmi Ali. Bir rüya gördü. Bir melek odasına girip İncil'i yastığın altından aldı. Yastığın üstüne koydu. Ve gitti. Adam bir kalktı. İncil'i orada görüyor. Yani yastığın üzerinde görüyor. Ve rüyasını ailesine anlattı. Diyor ki galiba Tanrı İncil'in sadece bir kısmını değil, hepsine inanmamızı istiyor. Dedi ailesine. O gece babası dedi ki tamam ben aynı şey yapacağım. İncil'i aldı babası. Yastığın altına koydu, yattı. Aynı rüya gördü baba. O da kalktı ailesine anlattı. Herhalde bu kitaba inanmamız gerekiyor dedi. O hafta içerisinde o aileden 13 adam iman etti. Köyü tamamen alt üst ettiler Afganistan'da. Ne oluyordu? Tanrı oğlunu onlara gösteriyordu. Ve hepimize oğlunu gösterdi. Ya da göstermek istiyor. Ve gözlerimizin önüne bulunduruyor. Ve aslında Hristiyan olmak Mesih'i görmek anlamına geliyor. Mesih'i tanımak. Sen gördün mü? Ya da sadece duydun mu? Çünkü Mesih hakkında duymak ile Mesih'i görmek arasındaki fark çok büyük. Ve diyor ki, Tanrı oğlunu bana göstermekten kıvanç duydu. Yani razı oldu bizim çevremizde. Ama razı biraz şöyle bir kelime. Tamam, Allah razı olsun. Yani bu binada kalmaktan razıyız. Yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. O farklı. Bu binada kalmaktan gurur duyuyoruz, kıvanç duyuyoruz, hoşnutuz, memnunuz. Farklı değil mi? Ve aynen öyle aslında buradaki kelime hoşnut, memnun. Yani Tanrı dedi ki o kişiye oğlumu göstereceğim. Ve o beni hoşnut edecek bir şey. Tanrı mutlu bir Tanrı bu ayete göre. Ve bizi kurtarmaya mutlu bir şey olarak görüyor. Ve diyor ki uluslara müjdelemem için oğlunu bana gösterdi. Ve Pavlos baştan beri bunu anladı ki Tanrı beni seçtiyse bu büyük bir ayrıcalık. Ama aynı zamanda bir sorumluluk. Tanrı oğlunu bana gösterdiyse ben de onun oğlunu başkalara da göstermeliyim. Aslında oğlunu bana gösterdi olmaktan ziyade buradaki Grekçe oğlunu bende gösterdi. Bak Tanrı oğlunu bende gösterdi. Yani bana gösterdi ve benim yaşamım aracılığıyla başkalara da göstermek istedi. Bende gösteriyor. Yani Mesih sende. Şimdi ailen arasındayken, çevrendeyken, mahalledeyken, apartmandayken Mesih senden nur saçıyor. İyilik yayıyor. İnsanlar sendeki farkını görünce soruyorlar, soracaklar. Nedir sendeki değişiklik? Nedir sendeki nur? Diyeceğiz ki Tanrı oğlunu bana gösterdi ve bende gösterdi. O zaman söz konusu ne? Hristiyanlık nedir? Mesih'i tanımak ve tanıtmak. Mesih'i görmek ve göstermek. Mesih bana gösterildi ve bende gösteriliyor. Bütün olay bundan ibaret. Gerisi hikaye aslında. Hristiyanlık nedir? Mesih'le birebir canlı bir ilişkiye sahip misin? O ilişki nasıl gidiyor? Gelişiyor mu? İlerliyor mu? Onun sesini duyuyor musun? Onu görüyor musun? Yani kutsal kitap oku, yani hepimiz şöyle koskoca bir görün bir melek görmeyeceğiz de kutsal kitabı okurken Mesih'i canlı olarak görebiliyor musunuz? Dua ederken Mesih sadece bir felsefe, bir fikir olarak değil de canlı bir kişi olarak senin yanında durduğunu hissediyor musun? Söz konusu bu. Hristiyanlık bu. Mesih'le birebir bir ilişki. Ve Tanrı Pavlus'u dinden kurtardı. Neye? Dinden Mesih'le bir ilişkiye. Hristiyanlık budur aslında. Ve diyor ki artık insanların onayından özgürüm. Yani yeni Pavlos'u gördük. Eski Pavlos'u gördük. Ne olduğunu gördük. Şimdi yeni Pavlos'u görüyoruz. Nasıl biri? Fark nedir? Diyor ki artık insanların onayından özgürüm. Ayet 10 ne diyor? Şimdi ben insanların onayını mı Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanların mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim Mesih'in kulu olmazdım. Yani artık onun için yaşıyorum. Onun gözü bende. Fark etmez. Sen ne dersin benim hakkımda fark etmez. Tamam mı? Önemli olan Tanrı için yaşıyorum. Mesih için yaşıyorum artık. Ondan sonra diyor ki dindarlıktaki korkudan özgür şimdi. Acaba doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Acaba bu günah mı, günah değil mi? Yani bana sürekli böyle sorular soruyor. Andy, bunu yapsam günah mı, değil mi? Ya sen bilirsin. Çünkü bizde şöyle bir kural listesi yok ki sana onu gösterebilirim. İşte bunu yap, bunu yapma. Bu kutsal, bu murdar. Yoktur. Kutsallık var. Çünkü Mesih'i tanıyoruz. Onunla birlikte yürüyoruz. Onu hoşnut etmek istiyoruz. Onu itaat ediyoruz. Onun izlerinden gidiyoruz. Ondan örnek alıyoruz. Onu gözlerimizin önünde bulunduruyoruz. O bizden yaşıyor. O zaman kutsallık var mı? Tabii canım var. Hem de yasadan daha da kutsallık var. Çünkü içimizden geliyor bir içtenlikle, yani dışarıdan yapışmış bir kural listesi değil de içimizden geliyor. Bu tehlikeli midir? Tehlikeli bir öğretiş midir? Tabii canım, çok tehlikeli. Değil mi? Ve Galatyalara mektubu bu yüzden, yani devrimleri yaratan bir mektup. Luther bunu okudu, dünyayı değiştirdi. Tamam mı? Galatyalar bunu okudu, dünyayı değiştirdiler. Tehlikeli, çünkü sen özgürsün. Mesih sende yaşıyor. Olay bundan ibaret. Söyleyeceğim hiç başka bir şey yok. Yine de söyleyeceğim ama başka bir şey. Dedi ki ne vaaz edeceksin bugün? Mesih vaaz edeceğim. Başka bir konum yok dedim. Başka bir şey yok yani. Mesih. Fakat görüyoruz ki Pavlos'un kendi rızasıyla ve iradesiyle Kudüs'e gittiği görülmektedir. Diyor ki aslında teknik olarak diğer herkesten bağımsızdım. Çünkü artık Mesih bende yaşıyor. Benle Mesih bir ilişki var. O zaman artık hiç kimseye danışmaya gerek duymadım. Yani böyle bir şey mecburiyet değildi. Ama yine de diyor ki Kudüs'e gittim, diğer elçilerle, kardeşlerle görüştüm, danıştım. İstedim. Ama şart olduğu için değil, içimden geldiği için. Ve aslında bizim için kiliseye gelmek aynı şey. Gelmek zorunda değilsiniz. Gelmezsiniz, sizin evinize gelip silahla sizi zorla buraya getirmeyeceğim. Tamam mı? Ama kendi isteğiyle, rızasıyla, arzusuyla gitti ve görüştü kardeşlere. Kendi iyiliği için. Ve aslında kutsal ruh gerçekten senin yüreğinde yaşıyorsa seni Mesih'in bedenine doğru yönlendirecektir. Ve teknik olarak, ve bu çok önemli, teknik olarak imanlı bağımsız. Bir kural listesinden bağımsız, dinden bağımsız, teknik olarak. Fakat pratik olarak birbirimizle karşılıklı bir şekilde bağımlıyız. Kutsal ruh senin yüreğinde yaşıyor ve sana diyecek ki kardeşlerine ihtiyacın var. Bu bambaşka bir şey. Çünkü mecburiyetten gelmiyor, istekten geliyor ve istek mecburiyetten çok çok daha güçlüdür. İki tane örnek vereceğim sonra dua edeceğiz. Birinci örnek şu. Cumartesi günü çocukların futbol maçında iki farklı çocuk var. Halı sahada, tamam mı? Birinci çocuğun babası biraz mesafeli. Ve çocuk sürekli düşünüyor. Acaba babam beni gerçekten seviyor mu, sevmiyor mu? Bilmiyorum. Çünkü kucaklamıyor, pek seni seviyorum çocuğum demiyor. Mesafeli bir baba. Tamam mı? O zaman çocuk kendine şöyle düşünüyor. Ben bugün çok iyi oynayacağım. Hatta bir gol atacağım. Babam beni sevsin diye. Bir gol atacağım. Bir gayreti var. Diğer çocuğun babası ona çok yakın. Sürekli takdir ediyor, tasdik ediyor. Seni seviyorum. İyi bir çocuksun. Tamam mı? Ne olursa olsun seni seveceğim. Bu çocuk biliyor ki bugün iyi oynarsam, kötü oynarsam fark etmez. babamın açısından. Çünkü yine beni sevecek. Ama biliyor ki babamı sevdiğim için onun için bir gol atmak istiyorum bugün. Onu hoşnut etmek için. O zaman iki çocuk gayretli gol atmak istiyor. Ama gayretleri farklı farklı yerlerden kaynaklanıyor. Tanrı'nın yolundan yürüdüğümüz için Tanrı'nın çocukları olmuyoruz. Tanrı'nın çocukları olduğumuz için Tanrı'nın yolundan yürüyoruz. Fark budur. İkinci örnek, Avustralya'da şöyle koskoca on binlerce hektarlık çiftlikler var. Tamam, düşünemiyorsunuz ne kadar büyük. Ve böyle bir alanı çitle çevirmek çok pahalıya mal olur. İnanılmaz. Çünkü on binlerce kilometrelik çit lazım. Tamam mı? O zaman çok büyük bir iş. Ve bir çiftçi bir gün bıktı. Yeter artık dedi. Yani sürekli çit kuruyorum. Sürekli çit tamir ediyorum. Sürekli bunun içindeyim. Ve yoruldum artık. Bıktım artık. Tamam mı? Başka bir çözüm olmalı. Komşusuna gidiyor. Gerçi komşusu çok uzakta yaşıyor. Ama komşusuna gidiyor. Soruyor. Senin çiftliğinde çit yok diyor. Şöyle etrafında bir çit görmüyorum. Ya, ne yapıyorsun? Adam diyor ki artık çit kullanmıyorum ben. Koymadım. Yani inanılmaz zor bir şey. Şöyle on binlerce kilometre çit kurmak ve kontrol etmek inanılmaz zor bir şey. Yapmıyorum artık. Adam diyor ki peki o zaman hayvanlar kaçıyor değil mi? Yani sürüden ayrılıyor, gidiyor. Adam diyor ki hayır kaçmıyorlar. Peki ne yaptın o zaman? Adam diyor ki çiftliğin ortasında bir kuyu kazdım. Artık hayvanlar kaçmıyor. Sürüden ayrılıp gitmiyorlar. Çünkü bu kuyuya ihtiyaçlarını olduklarını biliyorlar. Kuyudan çok uzaklaşıyorlarsa susuzluktan ölecekler. Onu biliyorlar. O zaman kaçmıyorlar. Çit yerine adam bir kuyu kazdı. Ve aslında dindarlık bu çitle çevirmek olayı gibi. Tamam mı? Yani sürekli yeni kurallar. Mesela Yahudiliğe bakarsan 10 buyruk vardı. Ondan sonra yani yüzler yıl boyunca yorumcular sürekli kitap üstüne kitap yazıyorlardı. Kural üstüne kural. Yani Şabat günü tutacaksın tamam mı? Ama nasıl tutacağım? Ya bu yapabilir miyim? Alışveriş yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Televizyon açabilir miyim? Açamaz mıyım? O zaman kurallar üstüne kurallar lazım. Bir çit var ise. Ama Hristiyanlıkta çiti tamamen ortadan kaldırıldı. O zaman neden Hristiyanlar sürekli günah işlemiyorlar? Neden kaçmıyoruz, sürüden ayrılıp gitmiyoruz? Çünkü çitin yerinde bir kuyu var. Yaşam pınarı, Mesih. Ona ihtiyacımız var, ondan içiyoruz. Ona yakın kalmak istiyorum. Kaçmıyorum. Neden kaçmıyorum? Çünkü ona bağlıyım artık. Ona bağlıyım, ona ihtiyacım olduğunu biliyorum. Uzaklaşmayacağım. Ondan içeceğim, hayat suyundan. Ve fark budur. Din ile Hristiyanlık arasındaki fark. Ve Pavlos burada diyor ki, Tanrı beni dinden kurtardı. Artık Mesih'le bir ilişkim var. Diri, canlı bir ilişkim var. Dine dönecek miyim? Artık kendi hayatım için kurallar yazacak mısın? Tabii ki hayır. Haşa diyor. Siz de bunu yapmayın diyor. O zaman söz konusu nedir? Hristiyanlık nedir? Kimiz artık? Mesih'le bir ilişkimiz var. Herkesin Mesih'le bir ilişkisi var. Ne yapalım o zaman? Ona yakın kalalım. Ondan uzaklaşmayalım. Ondan içelim. Onu görelim. Onu tanıyalım ve tanıtalım. Onu görelim ve gösterelim. Mesih diri, ölümden dirildi. Yaşıyor. Ölü bir tanrımız yok, mezarı yok. Gidemezsin, bulamazsın. Diri, bizimledir. Bizimle konuşuyor. Senle konuşuyor. Bu vicdandan farklı. Tanrı senin yüreğine konuşuyor ve aslında sana yol göstereceğine dair bir vaat verdi. Senden ayrılmayacağım. Seninle sonsuza dek birlikteyim. Ve yol göstereceğim. Bu doğru, bu yanlış. Bileceksin. Nereden bileceksin? Mesih'le olan ilişkinden bileceksin. Ne yapalım o zaman? Mesih'e yakınlaşalım. Onun sesini duyalım. Onu görelim. Ayağa kalkalım, dua edeceğiz şimdi.